Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, Kahramanmaraş'ta ikinci konferansımızı tertip etmeyi nasip eden Rabbime hamd ederek başlıyorum. Bize imanı sadece Allah'ın varlığını kabul etmek şeklinde anlattılar. Allah'ın varlığını, peygamberin peygamber olduğunu, Kur'an'ın kelamullah olduğunu kabul etmek, ahireti kabul etmek, bu iman edilmesi gereken esasları sadece kabul etmeyi iman diye anlattılar. Mekke'nin müşrikleri de Allah'a inanıyordu. Firavun da Allah'ı açıkça inkar etmiş değildi. Allah Azze ve Celle kendisine imanın nasıl olması gerektiğini insanlara öğretmek için peygamberler gönderdi. Sadece Allah'ın varlığını kabul etmek değil, nasıl bir şekilde iman edilecek onu öğretmek için peygamberler gönderildi. Ebu Cehil de Allah'a kabul ediyordu, Ebu Leheb de Allah'a kabul ediyordu. Hatta melekleri de kabul ediyordu. Hatta hac da yapıyorlardı. Hatta zekat da veriyorlardı. Mallarının bir kısmını ayırıyorlar, bu Allah'ın hakkıdır diyorlardı. Bu da putlarımızın hakkıdır diyorlar. Allah'ın hakkı için ayırdıklarını fakirlere dağıtıyorlardı. Allah Azze ve Celle bunu iman olarak kabul etmiş olsaydı peygamber göndermezdi. Onlar sadece yaratıcı, rızık verici bir Allah'ı kabul ediyorlardı. Kendilerine karışmayan bir Allah, onlara mesuliyet yüklemeyen bir Allah, onlara kanunlar göndermeyen, nasıl yaşayacaklarını onlara öğretmeyen, kurallar koymayan bir Allah, mesuliyet yüklemeyen bir Allah, putları bunun için putlaştırıyorlardı. Çünkü o putlar nasılsa onlara mesuliyet yüklemiyordu. Cansızdılar. Onlara ibadet ederken diyorlardı ki, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bizim bu putlara tapmamızın sebebi sadece Allah'a yaklaşmaktır. Allah'a daha fazla bizi yaklaştırsınlar diye biz bunlara ibadet ediyoruz. Allah'ı inkar ettiklerinden değil, Allah'a daha fazla yaklaşmak için. Ama Allah Azze ve Celle bunu reddetti. Allah'a daha fazla yaklaşmak istiyorlarsa işte Allah Azze ve Celle peygamber gönderdi. Allah'a daha fazla yaklaşmak istiyorlarsa kitap gönderildi. O halde neden peygamberi ve kitabı reddettiler? Allah'ı kabul edenler, melekleri bile kabul ediyorlardı da neden peygamberi ve kitabı ve ahireti reddettiler? Onlar özgür olmak istiyorlardı. Eğer peygamber gönderen bir Allah'a inanırlarsa, kitap gönderen bir Allah'a inanırlarsa, kıyamet gününde onlara hesap soracak olan bir Allah'a inanırlarsa, o zaman özgür olamazlardı. İstedikleri gibi yaşayamazlardı. Onun için onlar putları güya Allah'a yaklaşmak için tanrılaştırdıklarını iddia ediyorlar. Yani Allah'ı inkar etmiyoruz diyorlardı. Bizim gayemiz de Allah'tır diyorlardı.
Allah'a daha fazla yaklaşmak istiyoruz diyorlardı. Allah'a daha fazla yaklaşmak için Allah Azze ve Celle peygamberini gönderiyordu, onu reddediyorlardı. Çünkü hakikatte onlar Allah'a yaklaşmak değil, kendilerine karışmayan bir Allah istiyorlardı. O putlar Allah ile kendilerinin arasında bir aracı ve dolayısıyla da o aracılar onlara talimat göndermiyor. O aracı olan putlar onlara karışmıyor. İşte onlar öyle bir tanrı istiyorlardı. Kendilerine karışmayan, mesuliyet yüklemeyen bir tanrı. Bugün de nice insanlar böyledirler. Allah'ı kabul eder, melekleri kabul eder, namazı kabul eder. Fakat başka bir takım meselelere gelince, hayatıyla ilgili bir takım konulara gelince o meselelere Allah'ın karışmasını istemez. Onlar konusunda kendi karar vermek ister. Geçmiştekiler de böyleydiler. Allah'a inkar ettiklerinden dolayı kafir olmamışlardı. Onlar Allah'ın hayatlarına karışmasını istememişlerdi. Allah Azze ve Celle ise hayata karışan bir Allah idi. İmanın ne olduğunu evvela anlamak lazım. Ne olmadığını da anlamak lazım. İman, Allah'a iman dendiği zaman ne şekilde iman edilmesi gerekiyorsa o şekilde inanıldığı zaman geçerli. Peygamber'e iman denildiği zaman ne şekilde olması gerekiyorsa öyleyse o zaman geçerli. Kitaba iman denildiği zaman da aynı şekilde. Sadece peygamberin Allah'ın peygamber olduğunu kabul etmek ona iman değil. Kitabın Kitabullah olduğunu kabul etmek ona iman değil. Allah'ın varlığını kabul etmek ona iman değil. Nasıl olması gerekiyorsa o şekilde ise o zaman iman sayılır. Öyle bir Allah ki hayatımıza karışan bir Allah. Doğumumuzdan ölümümüze kadar karışan bir Allah. Parayı nasıl kazanacağımızı, nasıl harcayacağımıza varana kadar, nasıl evleneceğimize, nasıl boşanacağımıza varana kadar, mirası nasıl taksim edeceğimize varana kadar, savaşı ne zaman yapacağımıza, ne zaman yapmayacağımıza varana kadar, başka devletlerle münasebetlerimizi ayarlayacak kadar hayatımıza hükmeden bir Allah. Böyle bir imanla iman edildiği zaman o iman iman. Peygamber'e gelince hayatımıza karışan bir peygamber. Kur'an'ın hüküm koymadığı meselelerde hüküm koyan bir peygamber. Kitaba imana gelince o da aynı şekilde hayatımıza karışan bir kitap. Sadece namazı, orucu anlatan bir kitap değil. Bütün bir hayatımızı içine alacak hükümler içeren bir kitap. 24 saat için gönderilmiş olan bir kitap. Doğumdan ölüme kadar gönderilmiş olan bir kitap. Bu şekilde inanmayan ne Allah'a inanmıştır, ne kitabına, ne de peygamberine. Başka türlü inanmamızı sağlamaya çalıştılar. Hakiki imana ulaşabilmek için Allah Azze ve Celle peygamberini nasıl bir yöntem ile eğittiyse aynı yöntemle kendimizi eğitmek zorundayız. Bütün peygamberler çobanlık yaptı. Bütün peygamberler yalnız kaldı ve tefekkür etme imkanı buldular. Hakiki imana ulaşmak isteyen insanlar bir müddet yalnız kalabilmeli. Kainat kitabını okuyabilmeli, tefekkür edebilmeli, bütün mahlukat üzerinde kafa yormalı. İşte o zaman Allah Azze ve Celle kendisine bir takım mesuliyetler yüklediği zaman o mesuliyetleri yerine getirebilir. Çünkü Rabbini sevmiştir. Çünkü Rabbini tanımıştır. Tanıdığı için sevmiştir. Sevdiği için de Rabbinin kendisine yüklemiş olduğu vazifeleri yerine getirebilecektir. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerini aynı yoldan geçirdi. Hepsini aynı şekilde eğitti. Peygamber olmadan evvel böyle bir yöntemle eğitilen peygamberler, peygamberlik verildikten sonra da o mesuliyeti taşıyabilsinler diye Allah Azze ve Celle onları eğitmeye devam etti. Ve onlar Müzzemmil suresinde de buyurulduğu gibi ya eyyuhel müzzemmil kumilleyle illa kalile. Ey onların laflarından, kafirlerin laflarından dolayı üzülüp bir kenara çekilip yatan peygamberim, üzerine örtü almış yatmış üzüntülü bir olan peygamberim, yapman gereken şey kumilleyle illa kalile. Gecenin az bir kısmı dışında kalkacak ve namaz kılacaksın. Nisfahu evin kus minhu evzid aleyhi kalile. Evzid aleyhi. Ve rettilil Kur'an'a tertile. Ey Resulüm, gecenin yarısı kadar ya da ondan biraz az ya da onun üzerine biraz ekle. Ve geceleyin Kur'an oku, namaz kılmak suretiyle Kur'an oku. İnne senulki aleyke kavlen sakile. Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Yeryüzünde ağırlığı olan bir davam. Ve sana da ağır gelecek olan bir mesuliyet yükleyeceğiz omuzlarına. Bu mesuliyeti taşıyabilmen için geceleyin kalkacak, namaz kılacaksın. O yaşa kadar eğitilmiş olan Hazreti Peygamber, kainat kitabını okumuş, Rabbini tanımış ve sevmiş olan Hazreti Peygamber, tertemiz bir şekilde yetiştirilmiş, hayatında hiçbir zaman müşrik olmamış, hiçbir zaman putlara tapmamış, zina etmemiş, içki içmemiş, bu şekilde Allah tarafından seçilmiş ve korunmuş olan Hazreti Peygamber, buna rağmen Allah Azze ve Celle onun eğitimini peygamber olduktan sonra da devam ettiriyor. Geceleyin kalkacaksın. Nisfehu, gecenin yarısı kadar. Evin kus minhu kalile, ya da biraz azalt. Evzid aleyh, ya da biraz arttır. Gecenin yarısı kadar ya da 3/4 kadar ya da 1/4 kadar ey Resulüm. En azından bu kadar gece kalkacak. Ve rettilil Kur'an'a tertile, ve Kur'an okuyacaksın. Çünkü inne senulki aleyke kavlen sakile. Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Mesuliyeti ağır olan bir görev vereceğiz sana. Bu görev yerine getirebilmen için işte bu şekilde kendini hazırlamak lazım. Allah Azze ve Celle'ye yaklaşman lazım. O müşrikler Allah'a yaklaşmak için putları aracı kılıyorlardı. Sen Allah'a yaklaşmak için teheccüd namazını aracı kılacaksın. Teheccüd namazlarıyla, Kur'an okumak suretiyle, mesajı anlamak suretiyle sen Rabbine yaklaşacaksın. Onlar gibi değil, onlar samimi değiller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden rivayet etmiş olduğu bir hadiste, yani kutsi bir hadiste Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. Ne zaman ki nafileleri de yapacak olursa ben onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı ve tutan eli olurum. Nafile ibadetleri de yaptığı zaman artık benimle görür, benimle işitir, benimle yürür, benimle tutar. Artık her baktığı hadiseye benim nurumla bakar. Allah'a yaklaşmanın yolu bu olduğu halde müşrikler başka yollar ihdas ettiler. Kendi kendilerine bir takım şeyler uydurdular. Samimi olsalardı eğer, gerçekten de Allah'a yaklaşmak istiyorlarsa, peygamber ve kitap gönderilmiş, işte onunla Allah'a yaklaşmalıydılar. Fakat onlar putlarla Allah'a yaklaşmak istiyorlardı. Çünkü hayatlarına karışan bir Allah istemiyorlardı. Nasılsa o putlar onlara karışmıyordu. Kıymetli kardeşlerim, iman hakikiye ulaşabilmek için insan evvela ilgi duymalı. İlgi duymayan insana hiçbir zaman Allah iman nasip etmeyecektir. Hakikati arayan bir insan olmadıkça Allah ona iman nasip etmeyecektir. İlgisiz adamlar, iraz edenler, hakikatlere yüz çevirenler ve sadece bütün düşündükleri dünya olanlar, onlara Allah Azze ve Celle hiçbir zaman iman nasip etmemiştir. Evvela ilgi duyacak. Bir dinsiz adam eğer ilgi duyuyorsa, hakikati arıyorsa, bir müddet şüphelenecek. İlgi duymasının sonucunda araştırmalar yapacak. Araştırmaları sonucunda şüphelere düşecek. Ve araştırmalarına devam edecek. o şüpheler onu daha fazla araştırmaya sevk edecek ve bu şekilde şüphelerinin bir kısmından kurtulacak ve şüphesi zanna dönüşmeye başlayacak. Şüpheden sonra zan aşamasına geçecek. Belki önce hakikatin hakikat olduğundan %99 şüphe ediyorken araştırmaları sonucunda bu şüpheler azalır ve %50'nin altına düşmeye başlar. Önce şüpheleniyorum diyen adam artık zannediyorum demeye başlar. Ve ondan sonra araştırmalarına yine devam eder. Ve devam ettiği zaman şüphelerinden ve zanlarından kurtulur. Ve inanç aşamasına geçer ve sonunda %100'e ulaşır. Ve %100 olarak anladım ki İslam hakikattir der. Ve o zaman işte inanmış olur ve Müslüman olmuş olur. Fakat hala imana ulaşamamıştır. İman başka, Müslüman olmak başka. Epistemolojik açıdan meseleye yaklaşıldığı zaman ikisinin farklı olduğu görülür. İmanın felsefesi açısından bakıldığında ikisi farklıdır. Kur'an Hucurat suresinde buyurur ki قَالَتِ الْاَرَابُ اَمَنَّا Bedevi Araplar dedi ki iman ettik. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا De ki iman etmediniz. Allah Azze ve Celle onların iman iddiasını reddediyor. وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Ama deyin ki Müslüman olduk. İslam olduk deyin sadece. فَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Henüz iman kalplerinize girmedi. İman henüz kalplerinize girmedi. Devam edin, belki bir gün girecek. Gayret gösterin. Hakikati arayın. Araştırmalar yapın. İmanın delillerini araştırın. Delilleri öğrendiğiniz zaman hakiki imana ulaşmanız kolay olur. Mutmain olursunuz. Delilleri bilmeyen insan hiçbir zaman mutmain olamaz. Mutmain olmak istiyordu Hazreti İbrahim de. Rabbi erini keyfe tuhyil mevte diyordu. Ey Rabbim göster bana ölüleri nasıl dirilteceksin? Kale evelem tu'min. Allah buyurdu ki inanmadın mı ey İbrahim? Kale bele inandım ya Rabbi. Velakin liyetmainne kalbi. Ama kalbimin mutmain olmasını istiyorum. Bana bir şeyler göster, kalbim mutmain olsun. Bana ahiretin delillerini göster. Tekrar dirilişin mümkün olduğunun delillerini göster ki kalbim daha mutmain olsun. Daha kuvvetli bir imanla iman edebileyim. Yani delilleri bilmeden insanın kalbinin mutmain olması söz konusu olamıyor. O yüzden innema yahşallaha min ibadihil ulema buyuruyor Fatır suresinde. Allah'tan ancak alimler korkar. Çünkü alimler meseleleri delilleriyle bilir. Ve o yüzden de mutmain olur, itminana ulaşırlar. İşte onun için onlar hakkıyla korkarlar. Bu şekilde Allah Azze ve Celle inanmak ile iman etmenin farklı olduğunu ifade ediyor bize. Demek ki şüphelerden kurtulan ve %100'e ulaşmış olan insan inanmıştır ama henüz daha imana ulaşamamış olabilir. İman bunun da ötesinde bir şey. İmana ulaşan adam kendini mesul hissetmeye başlar. Eğer inanılması gereken esaslara inanıyor, şüphe etmeyecek şekilde inanıyorsa, fakat yerinden de kalkmıyorsa, kendini olan bitenden mesul görmüyorsa, o zaman onda henüz iman yerleşmemiş demektir. İman hakiki kalbe girdiği zaman insan harekete geçirir. Harekete geçirmeyen iman değil. Harekete geçirmeyen iman, iman değil. İnsana mesuliyet duygusu vermeyen iman, iman değil. İnsanı dünyada olandan bitenden sorumlu hissetmesini sağlamayan iman, iman değil. Dünyada her ne olup bitiyorsa bunu Allah bana soracak demeyenden iman hakiki oluşmamış demektir. Bakacaklar kıymetli kardeşlerim. Kıyamet gününde bakacaklar defterimize. Bakacaklar acaba Allah yolunda ağlamış mı? Bakacaklar Allah yolunda ayakları tozlanmış mı? Bakacaklar mesuliyetlerini yerine getirmiş mi? Bakacaklar acaba dükkanına giderken ne kadar adım attı? Para kazanmak için ne kadar adım atmıştı? Ve ne kadar Allah yolunda adım attı? Bakacaklar, sayacaklar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Zerre-i miskal hayır da işlesen göreceksin, şer de işlesen göreceksin. Bakacaklar deftere. Allah Azze ve Celle iman hakikiden bahsediyor bize. Öyle bir iman ki dünyada olup biten şeylerden kendini mesul görecek. Bu ümmeti Allah Azze ve Celle yeryüzüne hakim olsun diye gönderdi. Aziz bir ümmet olsun diye gönderdi. Hakim bir ümmet olsun diye gönderdi. Hakim olmak üzere gönderilenler mahkum olduysa, aziz olarak gönderilenler zelil olduysa, iman sahipleri bunun üzerinde kafa yormak zorundadırlar. İman hakiki bu. İnsanı harekete geçirmeli. Dünyada olan bitenden kendini sorumlu hissetmeli. İman kalbe girdiği zaman mesuliyet duygusu vermeli. Mesuliyet nedir kıymetli kardeşlerim? İnsanın kendi davranışlarından sorumlu olması, davranışlarının sonuçlarından hesap vermesi, hesap verecek şekilde kendini öyle görmesi. Kimdir mesul olanlar? Akıl bali olmuş olan ve kendisine hakikatler ulaşmış olan ve o hakikatleri yerine getirebilecek kudrete ve imkana sahip olanlar mesuldürler. Kendisine tebliğ ulaşmış olanlar, kendisine hakikatler ulaşmış olanlar ve o hakikatler aklıyla anlayabilenler, o hakikatler kendisine ulaşmış ya da kendisi o hakikatlere ulaşabilecek imkana sahip olmuş olanlar araştırma yapmak zorundadırlar. O hakikatlere ulaşabilme imkanı varsa eğer, onun üzerinde kafa yormak, ilgilenmek, araştırmak zorunda. Ve aynı zamanda bali olmalı. Akıl bali deriz ya, erkek çocukları için ihtilam olacak yaşa gelmek, kız çocukları için hayız olacak yaşa gelmek, onun mesul olması için şart. Ve aynı zamanda verilen vazifeleri yerine getirebilecek şekilde imkanının olması. İmkanı olmayan da mesul olmayacak. İradesinin olması. Kendi iradesi dışında bir şey yaptırılacak olursa ondan mesul değil. Nasıl ki mesela mükreh olan, ikrah altında, zorlama altında olan kişi, kendi iradesini kullanamayan, silah zoruyla bir şey yaptırılan insan, nasıl ki o kişi o anda mükellef değildir, mesul değildir. Aynı şekilde çocuk, baliğ olmadığı için o da mükellef değil. Mecnun, o da mükellef değil çünkü onun da aklı yok. Dolayısıyla aklı olan, baliğ olan, iradesi olan ve tebliğ kendisine ulaşmış olanlar, onlar mesul olanlardır. İnsanlar mesuliyetlerinden kaçmışlardır. Her zaman başkalarının üzerine atmak istemişlerdir mesuliyetlerini. Kur'an-ı Kerim bize onlardan bahsediyor. Sebe suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, o yeryüzünde ezilmiş olanlar, mustadafin, halk kesiminden olanlar, fakir fukaradan olanlar, onlar diyecekler ki müstekbirin hakkından, yeryüzünde büyüklük taslamış, Allah'ın dünyasında oturmuş, Allah'ın dediği olmaz, benim dediğim olur demiş olan, müstekbir, kibirlenmiş, Allah'ın dünyasında adeta ilahlık taslamış, işte onlara halk kesiminden olanlar, zayıf bırakılmış olanlar, aciz bırakılmış olanlar, onlar diyecekler ki, siz olmasaydınız biz mümin olurduk. Siz bizi aldattınız. Ey başımızdaki reislerimiz, ey müstekbirler, sizin yüzünüzden kafir olduk derler. Sizin yüzünüzden kafir olduk. Siz olmasaydınız, sizin peşinizden gelmeseydik biz böyle olmayacak, cehennemlik olmayacaktık. Onlar da derler ki, o müstekbirin der ki, kendilerini savunurlar. Hayır derler, biz size zorlamadık. Biz sizin belki liderlerinizdik ama biz sizi zorlamadık. Aslında siz de zaten suçlu, günahkar, mücrim kimselerdiniz. Sizin de işinize geliyordu. Şimdi bizi suçluyorsunuz, kendinizi suçlayın. Bizim size sunmuş olduğumuz hayat tarzı sizin de hoşunuza gidiyordu. Biz sizi yanlış yollara davet ettik, sizin de hoşunuza gidiyordu. Allah'ın emirlerine itaat etmek size zor geliyordu. Bizim meydana getirdiğimiz düzenler sizin de hoşunuza gidiyordu. O yüzden bize tabi oldunuz. Bunun üzerine öbürleri derler ki, mustadafin, ezilmiş olanlar, halk kesiminden olanlar, evet belki öyle derler, belki de bir kısmen haklı olabilirsiniz ama bel mekru leyli ve neher, ama aynı zamanda gece ve gündüz bize tuzaklar hazırlıyordunuz. Her balığa göre bir tuzak hazırladınız. Her balığa göre bir yem hazırladınız. Her balığa göre olta hazırladınız. Usta bir balıkçı buldunuz. Her balığı mevsiminde avladınız. Gençler bir şekilde, yaşlıları başka şekilde. Kadınları bir şekilde, erkekleri başka bir şekilde. Fakiri bir şekilde, zengini başka bir şekilde. Herkese tuzaklar hazırladınız. Bel mekru leyli ve neher. Gece ve gündüz tuzaklar hazırlamıştınız. Bunlar bu tartışmayı nerede yapıyorlar? Cehennemde yapacaklar bu tartışmayı. Cehennemde yapacaklar. Mustadafin de cehennemdedir, müstekbirin de cehennemdedir. Orada öbürlerini suçlayacaklar, liderleri suçlayacaklar. Siz bizi bu hale getirdiniz, sizin peşinizden gelmiştik diyecekler. Onlar da hayır diyecekler, kendinizi suçlayın. Siz mesul varlıklar değil miydiniz? Aklınız yok muydu? Bize uymasaydınız biz mi sizi zorladık? Hakikatte siz de bizim kurduğumuz nizamdan memnundunuz. Siz de istediğiniz gibi haramlara girebiliyordunuz. Kendinizi suçlayın, bizi suçlamayın diyecekler. Herkes mesul. Herkes kendi cennetini kendi kazanmak zorunda. Hiç kimse diğerini suçlamakla kendini kurtaramayacak. O gün herkes orada anasından babasından kaçacak. Çocuğundan kaçacak, sevgilisinden kaçacak. Aman beni görmesin, beni suçlamasın diyecek. Kaçacak. Hiç kimse o gün orada hiç kimsenin yükünü yüklenmeyecek. Ve la teziru ve eziratun vizra uhra. Hiçbir nefis, hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Herkes mesuldür. Dolayısıyla hakikati aramak ve bulmak zorundadır. Her zaman böyle oldu. İnsanlar kimi zaman liderleri suçlar, kimi zaman şeytanı suçlar. Şeytan hakkında da Kur'an-ı Kerim aynı şekilde anlatır. Cehennemlikler derler ki, ya Rabbi şeytan bizi kandırdı. Şeytan da o kendini savunur. Ya Rabbi der, ben onların üzerinde bir gücüm yoktu. Ben onları zorlayamazdım. Ama aslında onlar da bana itaat etmek istediler. Hakikatte onlar bana uymadılar. Hakikatte onlar nefislerine uyuyorlardı. اَرَأَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَا اِلَٰهَهُ هَوَى. Gördün mü o kimseyi ey Resulüm? Onun ilahı sadece nefsidir. İlahı sadece nefsi olan, nefsi olmuş olan adamı gördün mü ey Resulüm? O sağa solu suçluyor, liderleri suçluyor yahut şeytanı suçluyor. Hakikatte kendisi suçlu. Çünkü o gerçekten ne liderlere ne de şeytana değil, aslında kendi nefsine itaat ediyordu. Kendi nefsini ilahlaştırmıştı. İnsanlar her zaman mesuliyetten kaçtılar. Mesuliyetlerini yerine getirmek istemediler. Bu olay ta sahabe döneminde bile başladı. Sorumluluktan kaçma hadisesi ta sahabe döneminde başladı. Bazı insanlar Allah Azze ve Celle'nin Maide suresindeki ayetini yanlış anladılar. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men dalle izehtedeytum. Ey müminler, siz kendinize bakın, kendi nefislerinize bakın, ona dikkat edin. Sapanlar, siz hidayet üzere olursanız sapanların sapması size zarar vermez. Bu ayeti yanlış anladılar. Dediler ki madem ki sapanların sapması, biz doğru yolda gidersek sapanların sapması bize zarar vermiyor madem, o halde bizim insanlarla uğraşmamıza, emri bil maruf nehyi anil münker yapmamıza gerek yok. İyilikleri anlatmamıza, kötülükleri engel olmamıza gerek yok dediler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık bunu duydu. Peygamberimizden sonra onun halifeliği sırasında Ebu Bekir Sıddık dedi ki ayeti anlamıyorsunuz. Aleykum enfusekum demek ne demek? Siz kendinize bakın demek. Ne demek? Dünya ile ilgilenmeyin. Dünyada ne olup bittiğine bakmayın demek mi? Ne demek bu? Anlamıyorsunuz dedi ayeti. Bu ayet dedi Allah Resulü tarafından açıklandı. Vallahi dedi ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Emr bil maruf nehyi anil münker yapın. İslam'ı anlatın ve kötülüklere, haramlara engel olun. Yapmazsanız bunu o zaman Allah Azze ve Celle azabını gönderir ve azap hepinize ulaşır. Hepinizi kuşatacak olan azap gelir. Ve o zaman içinizdeki iyiler dua etseler de duaları kabul edilmez. Duaları müstecap olmaz. Allah onların dualarına bakmaz. Ben dedi Hazreti Ebu Bekir Sıddık, ben Resulullah'tan bunu böyle işittim. Ayeti yanlış anlıyorsunuz dedi. Ayet hiçbir şeye karışmayın demek değil. Aleykum enfusekum demek ne demek? Kendinize bakın derken kendinizden maksat nedir? Aleykum ümmetekum yani. Ümmetinize bakın. Ümmetiniz ne haldedir? Ümmetinize bir bakın. Ümmetiniz ne haldedir? Ve kendi nefislerinize bakın derken Allah Azze ve Celle bizim nefislerimiz ümmetimiz demek. Biz demek ümmet demek. Ümmetinize bakın. Siz doğru yolda giderseniz kafirlerin yanlış yolda gitmesi size zarar vermez demek. Siz görevinizi yaparsanız izehtedeytum diyor çünkü ayetin sonunda. İzehtedeytum, siz hidayet üzere olursanız, hidayet üzere olursanız sapanların sapması size zarar vermez. Hidayet üzere olmak demek ne demek? İza emertum bil maruf ve nehaytum anil münker demek. Siz emir bil maruf ve nehy anil münker yaparsanız, mesuliyetinizi yerine getirirseniz o sapanların sapması size zarar vermez. Aksi halde hidayet üzere olmuş olmazsınız. Hidayet üzere olmuş olmanız için, hidayet üzere sayılmanız için iyiliği emretmek ve kötülüklere engel olmak zorundasınız. Ama her zaman böyle oldu. Her zaman insanlar mesuliyetten kaçmak istediler. Kendilerine döndüler. Ben kendi nefsime bakayım, kendimi düzelteyim dediler. Her koyun kendi bacağından asılır dediler. Ve ben hidayet üzere olursam toplumda ne olduğunu Allah bana soracak değildir dediler. Bir kenara çekilip nefislerini tezkiye etmekle meşgul oldular. Nefislerini güya bu şekilde bir kenara çekilmekle terbiye edecekler. Halbuki bu şekilde nefis terbiye olmaz. Nefsin terbiyesi suni yollarla olmaz. Nefsin terbiyesi gerçekçi yollarla olur. Nefsin terbiyesi kafirlerle mücadele ederken gerçekleşir. Nefsin terbiyesi suni yollarla suni olur, gerçekçi olmaz. Bir kenara çekilip haramlardan kendini uzak tutan adam bir gün topluma karıştığı zaman yeniden haramlara düşer. Haramlarla mücadele etmek nefsi terbiye eder. Ne kadar mücadele edersen o kadar nefsin terbiye olur. Her zaman böyle insanlar oldu. Abdullah İbni Mesud'a da bu ayeti sormuşlardı. Dedi ki bu ayetin daha yorumu gelmedi. Yani bizim zamanımızda emri bil maruf nehyi anil münker yapılabiliyor demek istiyordu. Biz bugün bu görevi yerine getirebiliriz. Bu ayetin emrini yerine getiremeyecek olan kimseler içindir dedim. Yani öyle bir zaman gelir ki insanlar emri bil maruf nehyi anil münker yapamaz hale gelir. İyiliği anlatamaz, doğruları anlatamaz ve haramlara da engel olamaz. O noktaya gelirler. Öyle bir ortam oluşursa anlattıkları halde kimse onları kabul etmezse İbni Ömer'in tefsirine göre İbni Mesud o şekilde anlıyor. İbni Ömer de bu şekilde anlıyor. İbni Mesud henüz daha vakti gelmedi. Bu ayetle henüz siz muhatap değilsiniz. Çünkü siz şu anda bu görev yerine getirebilirsiniz. Bu görev yerine getiremeyecek olan kimseler için bu ayet demişti. İbni Ömer de sen görevini yaparsın, anlatırsın. Emri bil maruf yaparsın, nehyi anil münker yaparsın. Ve sonra reddedilirsin. Hatta ölüm tehlikeleri geçirirsin. İşte o zaman ancak bu görevi yapmaman caiz olabilir diyordum. Tabiinin büyüklerinden Said ibn Müseyyeb de ayette izâ tedeytum kısmını izâ emertum bil maruf ve neheytum anil münker şeklinde anlar. Yani hidayet üzere olursanız demek, görevlerinizi yaparsanız demektir. Topluma karşı görevini yerine getirmeyenler, onlar hidayet üzere olamazlar. Haramlarla mücadele etmeyenler mesuliyetini yerine getirmiş olamazlar. Kur'an-ı Kerim bize cehenneme girenlerden bahsediyor. Cennetlikler cehenneme girenlerin halini merak ederler. Yetesâelûn. Kendileri cennettedirler ama cehennemdekilerin halini soruştururlar. Cennetlik olmak isteyenler demek ki soruşturma yapmalı. Cennetlik olmak isteyenler soruşturmalı. Cehennemlikler neden cehennemlik olmuş merak etmeli. Gençliğimiz neden bu hale gelmiş merak etmeli. Nasıl kandırdılar merak etmeli. Ümmet nasıl bu hale getirildi merak etmeli. Ve sordular cennetlikler cehennemliklere, "Mâ selekekum fî sakar?" Sizi Sakar'a, cehenneme sokan sebep nedir? Hangi sebepten dolayı cehennemlik oldunuz? Derler ki kâlû lem nekum minel musallîn. Namaz kılanlardan olmadık. Namaz kılanlardan olmadık. Namaz kılmıyorduk demiyorlar. Lem nusallî demiyorlar. Dikkat ederseniz namaz kılanlardan olmadık diyorlar. Namaz kılanların arasına katılmadık. Cemaate dahil olmadık. Bir kenarda durduk. Birlikte olmamız gerekenlerle birlikte olmadık. Yalnız kaldık. Lem nekum minel musallin. Lem nusalli demiyorlar. Lem nekum minel musallin diyorlar. Namaz kılanlardan olmadık. Namaz bir misal. Allah'a karşı mesuliyetimize bir misal. Oruç da buna dahil, diğerleri de. Allah'a karşı yani görevimizi, mesuliyetimizi yerine getirmedik. Sonra ikinci günahları. وَلَمْ نَكُنُ اُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Fakir fukaraya karşı da görevlerimizi yerine getirmedik. Onlara yemek yedirmedik. İnsanlara karşı da görevlerini yerine getirmemişler. Zaten insanın iki tane görevi var. Bir Allah'a karşı görevi, bir de insanlara, mahlukata karşı görevi. Her iki görevlerini de yerine getirmemişler. Mesuliyetlerini yerine getirmemişler. Peki o zaman nasıl bir hayat yaşamışlar? Boş bir hayat yaşamışlar. İşte o yüzden üçüncü günah olarak onu söylerler. Ve kunna nahudu ma'al khayidin. Boş yaşayanlarla beraber boş yaşadık. Biz namaz kılanlarla ya da Allah'a karşı görevlerini yapanlarla birlikte olacağımıza boş yaşayanlarla birlikte olduk. Dalıp gidenlerle beraber daldık gittik. Üçüncü günahları bu. Zaten iki tane mesuliyetimiz var. Allah'a karşı, yaratana karşı ve yaratılanlara karşı. Bu iki mesuliyet de yerine getirilmediği zaman zaten hayat boş bir hayattır. O yüzden öyle diyorlar. Dalanlarla beraber daldık gittik. Ömrümüz futbolla, müzikle, şunla bunla, para kazanmakla, paraları deste deste biriktirmekle geçti gitti. Ve sonra dördüncü günahları, biz ahiret gününü de inkar ediyorduk. Ahireti de inkar ettik. Yani insan demek ki Allah'a karşı görevini yerine getirmediğinde, insanlara karşı görevini yerine getirmediğinde, boş bir hayat yaşadığında sonuçta ahireti inkar etmek zorunda kalacak. Çünkü boş yaşamıştır ve eğer ahiret varsa eyvah, ahiret varsa eyvah der ve işte o yüzden ahireti inkar etme ihtiyacı duyar. Çünkü ahiret varsa eğer, ömrü boş geçtiği için cehenneme gireceğini bilmektedir. Onun için rahatlayabilmek için ahireti inkar eder. Ya da bir başka manaya göre, demek ki insan ahireti inkar ettiği zaman kendini mesul hissetmiyor. Demek ki o zaman Allah'a karşı görevlerini yerine getirmiyor. Demek ki insanlara karşı görevlerini yerine getirmiyor. Demek ki ahiret anlayışı insana mesuliyet duygusu kazandırıyor. Çünkü kıyamet gününde Allah'ın hesap soracağını bilen insan ister istemez mesuliyet duygusu kazanır. Mesuliyet duygusu insanı insan yapar. Mesuliyet duygusu insanın insan olarak kalmasını sağlar. Medeni olmasını sağlar. Mesuliyet duygusu insanın firavunlaşmasını engeller, firavunlara kul olmasını da engeller. Kendisini kul olarak görür. Yeryüzünün Allah'ın halifesi olarak görür. Kendisini Allah'ın halifesi olarak gören, mesul olarak gören insan, böyle bir insan yeryüzünde güç ve kuvveti eline alsa, iktidar elinde olmuş olsa Firavun kesilmez. Aksi halde Firavun kesilir. Gücü ve kuvveti eline aldığı zaman dünyada Allah'ın dediği değil benim dediğim olacak der. Artık o bir Firavundur. Ama mesuliyetin anlamış olan insana gelince, o insan yeryüzünde güç ve kuvvet eline geçtiği zaman firavunlaşmaz. Kendi mesuliyetini bilir. Neden yaratıldığını bilir. Bir spermden meydana geldiğini bilir. Çamurdan yaratıldığını bilir. Ve hiçbir zaman ne kadar güçlü bir insan olursa olsun firavun kesilmez. Ve aynı zamanda mesuliyetini anlamış insan o firavunlara karşı da kulluk yapmaz. Onları da reddeder. Çünkü o mesuliyetinin farkındadır. Mesuliyetinin farkındadır. Mesuliyetinin farkında olduğu için sadece Allah'a kulluk yapması gerektiğini bilir. Onun dışındakilerin kul olduğunu bilir. Kullara kulluk yapmak şerefli bir insan yapacağı bir şey değildir. Gururlu olanlar, izzetli olanlar nasıl olur da kullara kulluk yaparlar? Bir insan kendisine bir söz söylese, kabul etmeyenler, reddedenler, gururlu olanlar nasıl oluyor da insanlara kulluk yapıyorlar? Çok gururlu olanlar, en ufak bir sözü kaldıramayanlar nasıl oluyor da kullara kulluk yapmayı kabul edebiliyorlar? Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek dururken nasıl oluyor da kendileri gibi çamurdan yaratılanlara itaat ediyorlar? Hani gururluydular? Hani izzetliydiler? Demek ki bunların gururu şeytani bir gururdur. Hakikat kendisine söylendiği zaman kabul etmeyen bir gurur. Kullara kulluk yapma konusunda gururlu değil. İşte mesuliyet insanı firavunlara kul olmaktan kurtarır. Çünkü mesuliyet duygusu sadece Allah'a itaati emreden bir duygudur. Allah Azze ve Celle mesuliyetini yerine getirmeyen ve sonra da sağı solu suçlayan insanlardan bahsediyor bize. Mesuliyet Allah'ın kullarına bir hediyesi. Mesuliyet olmasa insan yeryüzünde insana uygun bir hayat yaşamaz. Bütün mahlukatta bir mesuliyet görüyoruz. Bütün mahlukat Allah'ın vermiş olduğu mesuliyeti yerine getiriyor. Arı Allah'ın verdiği görevi yapıyor, bal yapıyor. Karıncalar Allah'ın verdiği mesuliyeti yerine getiriyor. Sadece insan mı başıboş bırakılacak? Hiçbir mahluk başıboş bırakılmamış olduğu halde insan mı başıboş bırakılacak? Bir mesuliyeti olmayacak, böyle bir şey mümkün mü? Kur'an buyuruyor ki اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Hiçbir mahluk başıboş bırakılmamış da insan mı başıboş bırakılmış, öyle mi zannediyor? Kainatta hiçbir şey rastgele değilken, her şey mesuliyetini yerine getirirken Allah'ın halifesi olan insan nasıl olur da başıboş olabilir? Kur'an ferman ediyor. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fil ardı halife. Allah bir zaman meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünde benim vekilim olacak. Benim istediğim şekilde hükmedecek. Benim istediğim bir dünya meydana getirecek. Benim vekilim olacak olan bir varlık yaratacağım. Melekler dedi ki ya Rabbi kalu etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yasfiku dima ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Ya Rabbi dediler, biz seni tesbih ediyoruz, sana ibadet ediyoruz, seni takdis ediyoruz, buna rağmen hala kan dökecek, fitne çıkaracak insan denen varlığı mı yaratacaksın? Mesuliyetlerini bilmeyecekler, kan dökecekler, fitne çıkaracaklar, böyle bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Kâle inni a'lemu mâ lâ ta'lemûn. Allah buyurdu ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Onların içinden bir kısmı belki öyle olacak ama hepsi öyle olmayacaklar. Belki bir kısmı Firavun olacak ama bir kısmı da Musa olacak. Belki bir kısmı Nemrut olacak ama bir kısmı da İbrahim olacak. Bir kısmı belki Ebu Cehil olacak, Ebu Leheb olacak ama bir kısmı da Ebu Bekir olacak. Görevlerini yerine getirecekler, mesuliyetlerini yerine getirecekler. Hazreti İbrahim gibi ve izibtele İbrahim rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Allah bir zamanlar İbrahim'i bir takım imtihanlardan geçirdi. Üzerine bir takım mesuliyetler yükledi. Karısını ve çocuğunu çölün ortasında bırakıp gitmek gibi, oğlunu kesmek gibi, ateşe atılmak gibi bir takım imtihanlara soktu Allah onu. Ve imtihanları kazanınca Allah Azze ve Celle dedi ki ona اِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Ey İbrahim, seni insanlara imam yapacağım. Seni insanlara lider yapacağım. Hazreti İbrahim işte tam fırsatını bulmuştu. Dedi ki ya Rab, قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي Benim zürriyetimden de ya Rabbi, benim zürriyetimden de imamlar gönder. قَالَ لَا يَنَالُ اَحْدِ الظَّالِمِينَ Allah buyurdu ki zalimlere sözüm yok. Zalimlere söz vermiyorum. Zalimler benim sözüme erişemezler. Onlara böyle bir söz yok. senin neslinden adil olanları imamlar yapacağım ey İbrahim. Allah Azze ve Celle neden Hazreti İbrahim'e böyle bir şeref verdi? Neden Hazreti İbrahim'i bu şekilde yükseltti? Neden? Çünkü Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rabbine teslim olmuş ve mesuliyeti neyse onu yapıyordu. Mesuliyeti anlamak budur. Sonunu düşünmemek, sadece mesuliyetini düşünmek. Şu mesuliyetimi yerine getirirsem başıma ne gelir acaba? Bunu düşünen insan mesuliyet duygusuna sahip olamamış demektir. Allah o mesuliyeti verdiyse düşünmen gereken sadece o. Sonunu düşünmek sana ait değil. Sen kendi görevini bil, Allah'ın görevine karışma. Hazreti İbrahim'e Allah Azze ve Celle karının Hacer ile İsmail'i, oğlun İsmail'i Kabe'nin temellerinin olduğu yere, o zaman orada hiçbir şey yok. İnsan yok, köy yok, hiçbir şey yok, su yok, ekmek, yemek yok. Götüreceksin ve oraya bırakacaksın. Oraya götürdü Hazreti İbrahim. Oraya onların yanına az bir yiyecek ve içecek bıraktı ve döndü. Hacer daha doğrusu peşine düştü. Nereye gidiyorsun dedi. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Çölün ortasında bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Hazreti İbrahim seslenmiyordu. Onun da ciğeri yanıyordu besbelli. Bir baba çocuğunu, karısını bir yerde çölün ortasında bırakıp gidebilir mi? Ciğeri yanmaz mı? Aklı onlarda kalmaz mı? Vallahi İbrahim Aleyhisselam'ın geçirdiği imtihan Hacer'den de İsmail'den de daha büyük bir imtihan. Hacer dedi ki ona, sana bunu Rabbin mi emretti? Bizi buraya bırakıp gitmeni sana Rabbin mi emretti? İbrahim Aleyhisselam sadece evet dedi. Evet Rabbim emretti. İşte o zaman Hacer dedi ki, madem ki Allah böyle emrediyor, Allah bizi yardımcısız bırakmaz, Allah bizi burada helak etmez, o halde gidebilirsin. Hazreti İbrahim döndü ve gitti. Hacer orada kaldı. Suyu bitti, yemeği bitti. Çocuk ağlamaya başladı. Hazreti İbrahim mesuliyetini yerine getirmişti. Fakat ağır bir mesuliyetti. Karısını ve çocuğunu orada bırakıp gitmek ne demek? Hazreti İbrahim vicdansızlığı için mi bunu yaptı? Vicdan olmadığından mı? Allah Azze ve Celle onu bütün alemlere örnek yapmak istiyordu. Allah emrettiği zaman böyle bir mesuliyet de verse yine de yerine getireceksin. Mesuliyetin bu kadar ağır da olsa, nefsine bu kadar zor da gelse, sen insanlara örnek olacaksın. Hacer de örnek olacak kadınlara. Ve Hacer su aramaya başladı. Bir Safa tepesine koştu, bir Merve tepesine. İkisinin arası yaklaşık 350 metre kadar. 7 sefer gitti geldi. Yaklaşık 2,5 kilometre kadar bir mesafe gitti geldi. Ve su bulabildi mi? Hayır. Bulamadı. Fakat o koştu, görevini yaptı. O da mesuliyetini yerine getirdi, beklemedi. Sufilerin bazılarının yaptığı gibi, miskinlerin yaptığı gibi, bir kenarda oturup bekleyenlerin, Allah'ın bu ümmeti kurtarmasını bekleyenlerin, bir kenara çekilip yalnız tesbih çekenlerin yaptığı gibi yapmadı. Ve koştu, Safa'ya koştu, Merve'ye koştu, tekrar Safa'ya, tekrar Merve'ye, tekrar Safa'ya, tekrar Merve'ye. Bu böyle bir katlı, iki katlı bir bina kadar yüksek bir tepedir. Oraya çıktı ve oradan baktı, etrafta bir köy var mı? Bir insan var mı? Bir şey var mı? Hiçbir şey göremiyordu. Ama o görevini yapıyordu. Bulabildi mi suyu? Bulabildi mi insanları? Bulamadı. Fakat mesuliyetini yerine getirdi ve Allah Azze ve Celle ona verdi. Hazreti İsmail'in yanında su kaynamaya başladı. Ve Allah Azze ve Celle onları yalnız bırakmadı. İbrahim de kazandı, Hacer de kazandı. Ve siz ararsınız, Safa'ya koşar, Merve'ye koşarsınız, bulamazsınız, yapamazsınız, başaramazsınız. Fakat Allah Azze ve Celle mesuliyetinizi yerine getirdiğiniz, koşturduğunuz için Allah size verir. Öyle oldu, Hacer'e verildi, İsmail'e verildi. Ve Hazreti İbrahim onlar için dua etmişti. Ya Rabbi demişti, ben senin şu kurak vadinde, şu çölün ortasında karımı çocuğumu bıraktım ya Rabbi. Sana itaat etmiş olmak için ya Rabbi. Çocuğumu da karımı da koru sen ya Rabbi. Onları güzel rızıklarla rızıklandır ya Rabbi. Öyle yaptı Rabbi. İbrahim böyle teslimiyet gösterir de, böyle bir mesuliyet duygusu içerisinde olur da, nereye gidiyorsun? Bizi kime bırakıyorsun? Sizi Rabbime bırakıyorum. Ne için gidiyorsun? Bir görevin mi var? Evet, bir görevim var. Görevimi yapmaya gidiyorum. O halde git diyordu Hacer. Sana görev veren Allah bizi yalnız bırakmayacaktır. Hasan el-Benna anlatır hatıralarında. Kendisi daha genç iken 18-20 yaşlarında, belki daha da küçük, bir hocalarının evinde derse gideceklerdi. O gün ders o hocalarının evindeydi. Ve gittiler. Her zaman eve girerken marşlar okuyarak girerlerdi. Düğün evine girer gibi girerlerdi. Ortam o zaman müsaitti. Yine o şekilde marşlar okumak suretiyle içeriye girdiler. Normal şekilde ev sahibi onları karşıladı ve evde sohbeti yaptılar, dersi yaptılar. Çıkacakları zaman ev sahibi olan hocaları onlara dedi ki, yarın da buyurun gelin de çocuğumu defnedelim. Şaşırdılar. Nasıl dediler, çocuğun mu öldü? Evet dedi hocaları. Evet çocuğum öldü. Diğer odada cenaze, ama bu odada ders yapılıyor. Öbür odada hocanın çocuğu ölmüş. Fakat bu odada ders yapılıyor ve hoca hiç belli etmiyor. Ve dersi iptal etmiyor. Dediler ki, hocam söyleseydin bari eve girerken marş okuyarak girmezdik. Belki sohbeti başka yerde yapardık. Ya da burada yapsak bile hiç olmasam düğün evine girer gibi girmezdik. Önemli değil dedi hocaları. Önemli değil. Biz mesuliyetimize devam etmeliyiz. Biz görevimizi yerine getirmeliyiz. Her ne olursa olsun görev devam etmeli dedim.
Tekbir! Tekbir!
Böyle insanların omuzlarında yükseldi davalar. Ufak tefek bir takım mazeretler olduğu zaman bugün gelemeyeceğim diyenlerin omuzlarında değil. Bugün başım ağrıyor gelemeyeceğim. Bugün bir işim çıktı gelemeyeceğim. Bugün hava soğuk, yağmur yağıyor, gelemeyeceğim diyen adamlarla davalar nereye ulaşabilir ki? Bu şekilde mesuliyet işte bu. Mesuliyetinin farkında olmak, bütün dünyadan kendini mesul görmek, madem ki yeryüzünde Allah'ın halifesisin, her şeyden mesulsün demektir. Allah'ın vekilisin. Yeryüzünü Allah sana emanet etmiş. Bu kadar ağır bir vazifen var. Yeryüzünü Allah sana teslim etmiş. Mesuliyet demek bu demek. Yeryüzünün sorumlusu olmak demek. Ümmet olmak demek bu demek. Allah Azze ve Celle bize ümmetsiniz diyor. Ümmetsiniz. Yeryüzünde kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs. İnsanların hayrına çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Ne demek ümmet? Mesul olan topluluk demek. Mesul olan topluluk, yeryüzünün imamları demek. Yeryüzünün lideri olacak topluluk demek. Allah Azze ve Celle bize bütün dünyayı hedef olarak gösteriyor. Yeryüzünü bize hedef olarak gösteriyor. O yüzden Kur'an buyuruyor ki, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً ve yekûne d-dînü kulluhu lillâh. Onlarla savaşın, din sadece Allah'ın oluncaya kadar ve yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Allah Azze ve Celle bize öyle bir mesuliyet yüklüyor ki omuzlarımıza. Bu mesuliyet fert olarak başarılabilecek olan bir mesuliyet değil. Cemaat olarak da başarabileceğiniz bir mesuliyet değil. Hatta bir ulus devleti olarak başarabileceğiniz bir mesuliyet değil. Bütün dünyada fitne kalmayıp din, yani Allah'ın istediği nizam bütün dünyada hakim olana kadar böyle bir vazife, böyle bir sorumluluk ancak bir ümmet tarafından taşınabilir. Bu sorumluluğu ne bir fert taşır, ne bir cemaatin buna gücü yeter, ne bir ulus devletinin buna gücü yeter. Buna ancak bir ümmetin gücü yetebilir. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar mücadeleyi, mesela diyelim ki bir devlet başarabilir mi? Mesela Türkiye farz-ı misal İslam medeniyeti olmuş olsaydı bunu başarabilir mi? Mesela İran, mesela Suriye, mesela Mısır, mesela bir Libya, mesela bir Endonezya, mesela bir Pakistan bunu başarabilir mi? Bütün dünyada İslam'ın hakimiyeti ve fitnenin kalmaması. Böyle bir şeyi hiçbir ulus devleti başaramaz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle öyle bir sorumluluk yüklemiştir ki Müslümanlara. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek ümmet olunca mümkün olabilir. Ümmet olmadan bunu başarmak mümkün değil. Dinin bazı emirleri fert olarak da yaşanabilir. Bazı emirlerini ancak cemaat olduğunuz zaman yaşayabilirsiniz. Bazı emirlerini de ancak devlet olduğunuz zaman yaşayabilirsiniz. Bazı emirleri de var ki ancak ümmet olduğunuz zaman yaşayabilirsiniz. Allah Azze ve Celle dinini kasten bu şekilde gönderdi. Bütün Müslümanlar ümmet olsunlar, tek vücut olsunlar diye. O yüzden böyle gönderildi. Çünkü dinin tamamını yaşamak zorundayız. Tamamını yaşamak ise ümmet olmadan mümkün değil. Onun için Allah Azze ve Celle dininin bazı hükümlerini o şekilde gönderdi. Mesela fert olarak dinin %40'ını, %30'unu, %40'ını yaşayabiliyorsanız, cemaat olduğunuz zaman mesela %60'ını yaşayabilirsiniz. İslami bir takım faaliyetleri ferdin cemaat gibi yapabilmesi mümkün mü? Dolayısıyla cemaat olduğunuz zaman daha fazla İslam'ı yaşamanız mümkün olur. Devlet olduğunuz zaman mesela %80'ını yaşayabilir, %90'ını yaşayabilirsiniz. Ama yine de %100'ünü yaşayamazsınız. Çünkü bir ulus devletinin bütün dünya ile mücadele etmesi mümkün değil. Halbuki Allah bütün dünya ile mücadeleyi emretmiştir. Mesuliyet budur. Bize verilen sorumluluk sadece kendi nefsimizle alakalı değil, sadece ailemizle alakalı değil, sadece kendi şehrimizle veya devletimizle de alakalı değil. Allah bize ümmetsiniz diyor, mesulsünüz demiş oluyor. Kıymetli kardeşlerim, bizden evvel de nice ümmetler geldi geçti. Tilke ümmetun kad halet. Nice ümmetler geldi geçtiler. Onlar bir ümmetti, biz de bir başka ümmetiz. Bizim hakkımızda en hayırlı ümmet olduğunuz buyuruyor Kur'an. Bize böyle buyurduğu gibi bizden evvelki Yahudilere de mesela şöyle buyuruyor. Enni faddaltukum alel alemin. Ben sizi alemlere üstün kıldım. İsrailoğullarına söylüyor bunu. Yahudilere söylüyor. Yani Hazreti Musa'ya iman edenler, yani Müslüman olanlar. Allah'ın dini bir tanedir. Hepsine verilen din İslam'dır. Yahudilik ve Hristiyanlık gibi isimler sonradan uydurmadır. Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bile İslam kelimesini kullandığını bize Kur'an'da haber veriyor. Nuh dedi ki emrolundum ki Müslümanların ilki olayım. Müslüman kelimesini Hazreti Nuh bile kullanır. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail. Rabbena ve ce'anna müslümeyni lek. Ey Rabbimiz bizi iki Müslüman kıl. Onlar da bu kelimeyi kullandı. Hazreti İbrahim'den sonra gelen oğlu İshak'tan, onun oğlu Yakup'tan, onun oğlu Yusuf'tan, daha sonraki nesilde gelen Hazreti Musa, o da İslam diniyle gönderildi. Başka bir din yok. Ve işte onlara, o günkü Müslümanlara yani Musa'nın ümmetine, yani bugün Yahudi denilenlere, yani o günkü Müslümanlara Allah Azze ve Celle öyle buyurdu. Enni faddaltukum alel alemin. Sizi alemlere üstün kıldım. Bu üstün kılma nasıl bir üstün kılmaydı? Vazife şeklinde üstün kılmaydı. Diğerlerine verilmeyen vazife bunlara verilmişti. Bunlar bütün bir dünyada adaleti sağlamakla görevliydiler. Bütün dünyada haksızlıkları önlemekle, haramları engellemekle görevliydiler. Üstünlükleri bu yöndendi. Ama onlar meselenin zor olduğunu anlayınca o zaman başka bir yol aradılar. Baktılar ki ümmet olmak zor. Baktılar ki cennet zor. Baktılar ki mesuliyet zor. O zaman kolay bir yol aradılar ve dediler ki Allah bizi üstün kılmış. Biz ırk olarak üstünüz dediler. Irk olarak üstünlük şeklinde anladılar. Halbuki ya eyyuhennas inne halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Hepinizin kökü Adem ile Havva. Dolayısıyla bir ırkın diğer ırka üstünlüğü olamaz. Bunu anlamıyorlar mıydı sanki? Anlıyorlardı ama onlar kolay cennet istiyorlardı. Mesuliyet taşımak istemiyorlardı. Dünyada adaleti sağlamak kolay mıdır? Bütün dünyadan sorumlu olmak demek, ümmet olmak demek. Bunu zor görünce kolay yolları aradılar. Kendilerini ırk olarak üstün gördüler. Nahnu ebnaullah dediler. Biz Allah'ın oğullarıyız dediler. Ebe ehibbâ'u ve Allah'ın sevgilileriyiz dediler. Allah da onlara cevap verir. Madem ki siz özel seçilmiş bir ırksınız, madem ki Allah'ın oğulları ve sevgililerisiniz, o zaman Allah size neden her zaman azap ediyor? Allah reddetti onların bu iddiasını. Onlar ümmet olmanın gereğini yerine getiremeyince bu sefer böyle yollar aradılar. Bizim içimizde de böyleleri yok mu? Mesuliyetini yerine getireceğine, benim babam da hocaydı, benim dedem de filan şeyhti, ben de peygamberin soyundan geliyorum, seyyidim gibi konuşanları görmüyor musunuz? Görevlerini yerine getirmeyenler, atalarıyla övünenler, kendilerinin özel seçilmiş insanlar olduklarını iddia etmiş olmuyorlar mı? Görevlerini yerine getirmedikleri halde ben filan şeyhin torunuyum diyenler, filan peygamberin soyundan geliyorum diyenler, filan alimin soyundan geliyorum deyip de kolay cennet arayışları içinde olanlar bugün de yok mu? Kıymetli kardeşlerim, bunlar mesuliyetten kaçmaktadırlar. Mesuliyet zordur. Onun için hep tarih boyunca mesuliyetten kaçmak için böyle yollar aradı insanlar. Biz de mesuliyetimizden kaçmaya çalışmadık mı? Dünyadan sorumluyduk. Ümmet demek bu demekti. Ulus devletine dönüştüler. Ulus devletine demek yalnızca kendi ırkından sorumlu olan devlet demek. Müslümanlar sorumluluk duygularını kaybettiler. Türk yalnız Türklerden sorumlu hissetti kendini. Kürt yalnız Kürtlerden sorumlu hissetti. Arap yalnız Araplardan sorumlu hissetti kendini. Halbuki bütün dünyadan mesul idi. Ümmet diyor sana Allah. Kuntum hayra ummetin uhrucet linnas. İnsanların hayrına çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz demiyor Allah. En hayırlı ümmet oldunuz buyuruyor. Hazreti Ömer buradaki inceliği keşfetmiş ve bir gün dedi ki, dikkat edin, en hayırlı ümmetten olmanın gereklerini yerine getirin. Allah en hayırlı ümmetsiniz demiyor. Kuntum diyor, entum demiyor. Entum hayra ümmetin dememiş. Kuntum hayra ümmetin buyurmuş. En hayırlı ümmet oldunuz demiş. Neden? Fark nereden? Fark şurada. Yani siz görevlerinizi yerine getirdiğiniz zaman en hayırlı ümmet olacaksınız. En hayırlı ümmetsiniz demek, görevlerinizi yerine getirmeseniz de yine en hayırlı ümmetsiniz demektir. Ama en hayırlı ümmet oldunuz demek, görevlerinizi yerine getirdiğiniz zaman, şartlarını yerine getirdiğiniz zaman en hayırlı ümmetten olacaksınız demektir. Mesela güzel bir insana güzelsin denir. Güzel oldun denmez. Güzele güzelsin denir. Ama güzel olmadığı halde süslenmiş püslenmiş, ondan sonra güzelleşmiş olana güzel oldun denir. Yani bir takım şeyler yapıp da ondan sonra güzelleşene güzel oldun denir. İşte Allah Azze ve Celle onun gibi en hayırlı ümmet oldunuz diyor. Nasıl? Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minûne billah. İyiliği emredersiniz, kötülüklere engel olursunuz. Çünkü siz Allah'a iman edersiniz. İşte ancak o zaman en hayırlı ümmetten olursunuz. Allah şartlarını açıklıyor bize. En hayırlı ümmet demek ne demekmiş? Peygamberden sonra gelenler demek değil. O zaman önceki ümmetler isyan etmezler mi? Ya Rabbi bizi de Muhammed'den sonra yaratsaydın ya demezler mi? Madem ki Muhammed'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra dünyaya gelenler en hayırlı ümmet oluyorsa, bedavadan böyle en hayırlı ümmet olmak bedavaysa, o zaman bizi de öyle Hazreti Muhammed'den sonra yaratsaydın, neden bizi küçük peygamberler ümmet yaptın, neden bizi büyük peygamberin ümmeti yapmadın demezler mi? En hayırlı ümmetten olmak, iyiliği emretmek ve kötülüklere engel olmak ile mümkün. Mesuliyeti yerine getirmekle mümkün. Hazreti Ömer öyle diyordu. Mesuliyetlerinizi yerine getirin. En hayırlı ümmetten olmak isteyenler şartlarını yerine getirsinler diyordu. Bedavadan en hayırlı ümmet olmak yok. Allah adalet sahibidir. Önceki yaratılanların kabahatine, Hazreti Peygamber'den sonra dünyaya gelen bizlerin marifetine. Demek ki buna bağlı değil, görev yapmaya bağlı. İşte Yahudiler görevlerini yapmayınca ne oldu? Allah Azze ve Celle onlardan o şerefi çekti aldı. Kur'an buyuruyor ki, biz refahtan şımarmış, azgınlaşmış olan nice ülkeleri helak ettik. Ve yine Kur'an buyuruyor ki, ve izâ eradnâ en nuhlike karye, biz bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman, emernâ mutrafîhe, onun şımarmış olan mutrafine, o şımarıklarına emrederiz. Emrederiz. Fefesekû fîhe, onlar orada fıskı fücur işler, günahlar işlerler. Günahlar işlerler ve diğerleri de onlara engel olmaz. Fedemmernâhe tedmîrâ, biz de onları yerle bir ederiz. Bir memleketi helak etmek istediğimiz vakit, Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor, onların şımarık elebaşılarına, zenginlerine emrederiz, onlar daha da günahkar olmaya başlar. Şımardıkça şımarırlar. İşte o zaman emrimiz gelir ve onları helak ederiz. Mesuliyet, kıymetli kardeşlerim, mali mesuliyet de olabilir, bedeni mesuliyet de olabilir, ilmi mesuliyet de olabilir. Mesuliyeti sadece kültürel faaliyetler yapmak şeklinde anlayanlar var. Sadece bir kenara çekilip ibadet yapmak şeklinde anlayanlar var. Sadece kültürel faaliyet olarak anlayan, sadece ilmi faaliyet olarak anlayan, bu şekilde veya tek başına fert olarak bir şeyler yapmak, tebliğ yapmak olarak anlayanlar var. Tek başına kitap okumak ve anlatmak olarak anlayanlar var. Hazreti Peygamber mesuliyeti böyle anlamadı. O bir taraftan Rabbini zikrediyordu, bir taraftan insanlara mesajı ulaştırıyordu, bir taraftan onları cemaat halinde teşkilatlandırıyordu. Sadece tebliğ etmiyordu, tebliğ ettiği insanları aynı zamanda Darül Erkam'da teşkilatlandırıyordu. Onları cemaat haline getiriyordu. Sadece anlattığım görevim bitti demiyordu. Her kim ki böyle yapıyorsa, ben okurum, Kur'an'ın mesajını anlatırım ve görevimi yapmış olurum diyorsa, bilsin ki mesuliyetini yerine getirmiş olmamaktadır. Çünkü İslam düşmanları fert olarak mı çalışıyorlar ki sen fert olarak onlara karşı mücadele edebilesin? Onlar cemiyet halinde çalışıyorlar. Sen de cemiyet olmak zorundasın. Aksi halde mesuliyetini yerine getirmiş olamazsın. Kendini böyle kandıranlar, kültürel faaliyet yapmayı, ilahiler okumayı, Kur'an okumayı, tesbihatta bulunmayı, zikretmeyi, mesuliyetini yerine getirmek zannedenler, bilsinler ki mesuliyet bu değil. Bilsinler ki Hazreti Peygamber ve bütün peygamberler cemaat oldular, teşkilatlanmaya çalıştılar. Ölüleri dirilten Hazreti İsa bile diyordu ki men ensari ilallah. Körlerin gözünü açan İsa söylüyordu bunu. Alacalıları iyileştiren İsa söylüyordu bunu. O yüksek maneviyata ve mucizata sahip olan İsa söylüyordu bunu. Kim bana yardım edecek? Kim ensarım olacak diyordu. Allah yolunda kimler bana yardım edecek? Hazreti İsa'nın mesuliyeti bile böyleydi. Onları bir araya getirmeye çalışıyordu. Hazreti İsa bile cemaat olmak istiyordu. Fert olanlar mesuliyetini yerine getirmiş olmamaktadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde savaşa doğru gidiyordu. Ashabından birçokları katılmıştı. İçinden bazıları da tembellik yapmış, katılmamışlardı. Bazı rivayetlerde onlardan biri de Ebu Heyseme'dir. Allah Resulü gidiyordu. Ebu Heyseme evindeydi o gün. O zamana kadar birçok savaşta Hazreti Peygamber'le beraber bulunmuş, mesuliyetini yerine getirmiş. Fakat bu seferinde de şeytana uymuş, evinde kalmıştı. Hanımı ortalığa su serpmiş, gölgelikte ona yer hazırlamış ve kuyudan da su çekmiş, ortaya da biraz hurma koymuş, beraber yiyeceklerdi. Ebu Heyseme oturdu sofraya, fakat bir anda hatırladı peygamberini. Ben dedi burada hanımımın yanında, gölgelikte, soğuk su, hurma. Fakat şu anda peygamber çölde, belki güneşin altında, toz toprağın içinde, belki aç, belki susuz, yorgun, uykusuz ve belki de şu anda savaş halinde. O orada, ben burada, olacak şey değil. Bıraktı hurmayı, atladı atına. Hanımı arkadan bağırdı, ne oldu, nereye gidiyorsun? Ebu Heyseme cevap bile vermedi. O anda mesuliyetini hatırladı. Hazreti Peygamber orada, ben burada, olacak şey değil. Gitti. Ordunun arkasından yetişmeye çalıştı. Efendimiz orduda bir gözcü koyardı her zaman. Sağa sola baksın diye, önüne arkaya baksın diye gözcüler koyardı. Gözcü dedi ki ya Resulallah, birisi geliyor. Uzaktan bir karaltı ya Resulallah. Efendimiz ashabını tanıyor. Kim dayanabilir, kim dayanamaz biliyor. Kim münafık, kim samimi, kim ihlaslı biliyor. Ebu Haysem'e olaydı dedi. Biliyor Hazreti Peygamber, o evinde duramaz. Her ne kadar bir yanlış yaptıysa da yine de yanlışından döner ve koşar gelir. Ve geldi, gerçekten de gelen Ebu Haysem'eydi. Ne oldu dedi Peygamberimiz. Dedi ki ya Resulallah, bir hata ettim. Savaşa katılmadım, bu defa da evde oturayım dedim. Bütün savaşlara nasılsa katıldım. Bu defasında da biraz rahat edeyim dedim. Ama evde oturamadım. Seni hatırladım. Efendimiz aferin dedi ona. Mesuliyet işte budur kıymetli kardeşlerim. İman işte budur. Böyle bir iman ve böyle bir mesuliyet duygusu. Mesuliyetini yerine getirdi Hazreti Peygamber. Veda hacında sordu. Görevimi yaptım mı ey insanlar? Şahitlik yapın. Mesuliyetimi yerine getirdim mi? Hepsi beraber evet dediler. Sen yapman gerekenleri yaptın. Sen bu dava için aç susuz kaldın. Sen ölümleri göze aldın. Her türlü engellemelere rağmen devam ettin ya Resulallah. Biz şahidiz, sen görevini yaptın ya Resulallah. Efendimiz ellerini kaldırdı. Şahit ol ya Rab dedi 3 defa. Şahit ol ya Rab, ben mesuliyetimi yerine getirdim ya Rabbim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bakışı öğretiyordu. Efendimizin mesuliyeti bir medeniyet meydana getirmekti. Her alanda mesuliydi. Sadece itikat alanında değil, sadece ibadet alanında değil. Hem onları şirkten uzaklaştıracak, hem onlara ibadeti öğretecek, hem onlara ahlakı öğretecek, hem onlara muamelatı, hayatta bağlı kalmamız gereken kanunları öğretecek, hem onlara dünyaya bakışı öğretecek. İslam'a göre dünya hayatı nedir? Dünyaya nasıl bakmalıyız? Onlara onu öğretecek. Dünya hayatı ile dünya nimetleri farklı. Dünya hayatı başka, dünya nimetleri başka. İslam'a göre dünya nimetleri basit, geçici şeyler. Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantarâti minel zahbi vel fiddâ vel haylil müsevvemeti vel en'âmi vel hars zâlike metâul hayâti d-dunyâ vallâhu indahu husnul me'âb. İnsanlara hoş gösterilen şeyler, kadınlar, oğullar, kantar kantar gümüşler, altınlar, atlar, mercedesler, tarım mahsulleri, ziraatçılık vesaire vesaire. İnsanlara bunlar hoş gösterildi ama asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. İslam dünyaya böyle baktı. Hazreti Peygamber'in bir mesuliyeti de buydu. İnsanlara nasıl bakmayı, nasıl bakmaları gerektiğini öğretiyordu dünya hayatına, dünya nimetlerine. Dünya nimetlerini basit gösteriyor bütün peygamberler. Hazreti İsa da aynı şeyi söyler. Matta İncil'in Hazreti İsa aleyhisselam der ki, siz kendiniz için bu dünyada mal toplamayın. Çünkü bu dünyanın malını haydutlar götürür. Bu dünyanın malı paslanır, çürür ve eşkıyalar götürür. Siz asıl kendinize gökte olan için mal toplayın. Kendinizi ahirete hazırlayın demek istiyordu. Mesuliyetlerini öğretiyordu. Dünyaya bütün peygamberler böyle baktılar. Hiçbirisi dünya nimetlerini önemsemedi. Dünya hayatını önemsediler. Dünya hayatını önemseyin, dünya nimetlerini değil. Dünya hayatını önemseyenler bu dünya hayatının zamanlarını iyi değerlendirirler. Dünya nimetlerini önemseyenler dünyaya tapmaya başlarlar. Çünkü onlar için en kıymetli şey odur. Allah Resulü'nün mesuliyeti bir alanda, iki alanda değildi. Bütün alanlarda inkılaplar gerçekleştiriyordu Hazreti Peygamber. Din, akıl, mal, can ve nesil, beş şeyin emniyetini sağlamakla görevliydim. Onun kurmuş olduğu medeniyette bu beş şeyin emniyeti sağlanacaktı. Dinlerin emniyeti sağlanacak. Aklın dediği yapılacak, akla zıt gidilmeyecek. Nefse uyulmayacak, aklın dediği yapılacak. Ve İslam medeniyetinde akıl muhafaza edilir, aklın zıddına şeyler yapılmasına müsaade edilmez. İslam medeniyetinde can muhafaza edilir, insanın canı kutsal olarak görülür. İslam medeniyetinde nesil muhafaza edilir. İslam medeniyetinde insanların canı muhafaza edilir, malı muhafaza edilir. Hazreti Peygamber'in mesuliyeti böyle bir medeniyet meydana getirmekti. Yeryüzünde olan bitenden mesul olduğumuzu bize hatırlattı. Sosyal adaleti gerçekleştirmek de onun mesuliyeti içerisindeydi. Neden zekat emredildi? Neden zenginden alınıp fakirlere verilmek üzere zekat emredildi? Allah Azze ve Celle peygamberinin böyle bir mesuliyeti olduğunu da gösterdi. Hazreti Peygamber yeryüzünde sosyal adaleti sağlamakla da görevliydi. Peygamberimizin bütün mesuliyet alanlarını anlatmak mümkün değil. O bütün alanlarda mesul idi. Ve o mesuliyetini yerine getirebilmek için de gece gündüz çalışmıştı. Artık uyku devri çoktan geçti demişti Hazreti Hatice'ye. İlk peygamberlik verildiği sırada Hatice annemiz ona biraz uyusan ya Resulallah dediğinde böyle demişti. Artık uyku devri çoktan geçti. İşte mesuliyet duygusu buydu. Artık uyku devrinin geçtiğini anlamak, artık bundan böyle rahatın bittiğini anlamak. Ölünceye kadar da bu sözüne sadık kalmıştım. Mesuliyetini yerine getirirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ görevi de onun mesuliyet alanı içerisinde tebliğ ediyor. Fezekkir innema ente muzekkir leste aleyhim bi musaytir. Öğüt ver, anlat ey Resulüm. Sen öğüt verensin, bir zorba değilsin. Allah Azze ve Celle ona tebliğ etmeyi emrediyordu. Tebliğ edecek ve bütün insanları Allah'ın dünyasında ona onun istediği bir medeniyetin kurulması gerektiğini öğretecekti. Ud'u ile sebil-i rabbik, Rabbinin yoluna davet et ey Resulüm. Bil hikmeti vel mev'izatil hasene, hikmet ile ve güzel öğütle Rabbinin yoluna davet et. Hazreti Peygamber'in mesuliyetiydi bu. Anlatmak, fakat sadece anlatmak değil. Anlattıktan sonra onları, o anlamış olanları cemaat haline getirmek, sonra onlarla bir devlet meydana getirmek, sonra bir ümmet meydana getirmek. Hazreti Peygamber mesuliyetini yerine getirirken, insanlara tebliğ ederken ne kadar uğraşıyordu? Hatırlayın, Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'yı kim şehit etti? Vahşi. Vahşi diye bir köle vardı. Eğer onu öldürürsen demişti Hint, Ebu Sufyan'ın karısı, sen azat ederim demişti. Vahşi de o yüzden Hamza'yı öldürmüş idim. Ve Hazreti Peygamber mesuliyetini yerine getirebilmek için onunla bile uğraşıyor, ona bile tebliğ ediyordu. Anlattı. Amcasını öldürmüş olan adamı bile kazanmak istiyordu. Ve Vahşi dedi ki, ben çok günahkarım, Allah beni affetmez. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Furkan suresindeki ayeti indirdi. Allah Azze ve Celle iman edenler ve salih ameller işleyenleri bağışlar dedi. Vahşi dedi ki, ama burada ağır şartlar var, iman ve salih amel. Belki de ben bunları yapamam, salih ameller işleyemem. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Nisa suresindeki ayeti indirdi. O ayette de Allah Azze ve Celle şirkin dışında Allah'ın bütün günahları bağışlayacağını ifade etti. Vahşi bunlara ikna olmadı ve belki dedi Allah beni bağışlamaz, kesin bir garanti vermiyor dedi. Allah Azze ve Celle bunun üzerine Zümer suresindeki ayeti indirdi. Ey nefsine zulmetmiş olan kullarım, قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ, nefislerine zulmetmiş olan kullarım, nefislerine zulmetmiş, kafir olmuş veya facir olmuş olan kullarım, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ, Allah'tan ümidinizi kesmeyin, Allah bütün günahları bağışlar. İşte bunun üzerine Vahşi şimdi oldu dedi ve iman etti. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber mesuliyetini yerine getirmeye çalışırken Rabbi de ona yardım ediyor ve ayet gönderiyordu. Hazreti Peygamber der ki, benim halim neye benzer biliyor musunuz? Benim halim gecenin karanlığında bir ateş yanıyor ve ateşin etrafında böcekler, kelebekler uçuşuyor. O ateşin ateş olduğunu anlamıyor. Onu bir nur, bir ışık zannediyor. Halbuki o bir ateştir. Ben o ateşin başında oturmuş, gelmeyin, gelmeyin, gidin diyen kimseyim. Bu ateştir, nur değildir diyen kimseyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin insanlara karşı mesuliyetinin bu olduğunu anlattı bize. Benim mesuliyetim budur dedi. Ateşe doğru gidiyorsunuz. Ben de ateşin başında durmuş, gidin gidin, bu ateştir diyorum size. Ama anlamak istemeyenler anlamadılar. Engel olmaya çalıştılar. Hazreti Peygamber görevini yapmaya çalıştıkça onlar da engel olmaya çalıştılar. Efendimiz Kabe'de namaz kılarken getirip başından aşağıya deve işkembesi boşalttılar. Bir seferinde de Ebu Cehil onu öldürmek istedi. Başından aşağıya bir taşı indirmek istedi. Allah Azze ve Celle müsaade etmedi. Engel olmaya çalışıyorlardı. Siz mesuliyetinizi yerine getirirken birileri size engel olmaya çalışacaklar. Şecaatli ve cesaretli olacaksınız. Bileceksiniz ki bir tane ecel var, iki tane ecel yok.
Tekbir! Tekbir!
Biz Müslümanız, münafık değiliz. Bir ecele iman ettik. İki tane ecelimiz yok. Görevimizi yapsak da aynı zamanda öleceğiz. Yapmasak, korkak korkak bir kenarda otursak da aynı zamanda öleceğiz. Kur'an münafıkların iki ecele inandığını söyler. Buyurur ki onlar şehit olmuş olan kardeşleri hakkında derler ki, bizimle beraber olsalardı, burada otursalardı bizim gibi yani, o zaman öldürülmezlerdi. De ki onlara ey Resulüm, onlar evlerinde otursaydılar da ölüm vakitleri geldiği zaman oraya gidecekler ve orada gene öleceklerdi. Aynı zamanda aynı yerde öleceklerdi. Ama şehit olmayacaklardı o zaman. Basit bir ölümle ölmüş olacaklardı o zaman. Mesuliyetlerini yerine getirmeyenler hep bu şekilde ifadeler kullanmışlardır. Allah Azze ve Celle ise bunu reddediyor ve aynı zamanda öleceksiniz buyuruyor. Halid bin Velid hayatı boyunca mesuliyetini, Müslüman olduktan sonra mesuliyetini yerine getirmiş, ömrü savaşlarda geçmiş olan Halid, ömrü savaşlarda geçtiği halde kendi evinde öldü. Ölmeden evvel de dedi ki, vücudumda bir para büyüklüğü kadar boş yer bulamazsınız. Ya ok değmiş, ya mızrak, ya kılıç. Fakat bakın, ben yine de kendi evimde ölüyorum bugün. Korkakların gözü uyumasın dedi. Korkaklar, mesuliyetini düşünmeyenler, sadece biraz daha uzun yaşamayı düşünenler, rahatı düşünenler, bilsinler ki ecel bir tane, bilsinler ki rızık da bir tane. Cesur olsan da aynı ekmeği yemeye yiyeceksin, korkak olsan da rızkın değişmeyecek. Bir kısmı kadınları bu işten uzak tutar, kadınları mesul görmez. Bir nasıl ki mustadafin olan ezilmiş olan, zayıf olanlar kendini mesul görmüyorlar. Aynı şekilde kadınlar da kendini mesul görmüyor. Birçok kadın ben kadınım ne yapabilirim ki diyor. Halbuki Hazreti Peygamber'e sordular kadınlar. Ya Resulallah dediler. Kadınlar içinde cihat var mı? Efendimiz bir hadiste kadınların cihadını hac olduğunu ifade etmiştir ama bir başka hadiste de evet buyurdu. Kadınlar için de cihat var ama onların cihadı kılıçsız cihattır. Tebliğ faaliyetler yaparlar. Kendi mahallelerinde çalışmalar yaparlar. Öğrenirler ve öğretirler. Gerekeni yaparlar. Mesuliyetleri neyse bir mesuliyet alırlar. İslam davası içerisinde onlar da bir mesuliyet alır. Toplumun yarısı kadın. Kadınlar düzelmeden memleket düzelir mi? Kadınları düzeltmeden erkekleri düzeltebilir misiniz? Kadınları mesul görmeyenler, kadın evinde otursun diyenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kadınları, sahabe-i kiramın kadınları, onlar da faaliyetlerde gereken görevleri yapıyorlardı. Onlar sadece kılıçlı cihatta bulunmuyorlardı. Hatta bazıları kılıçlı cihada bile katılıp peygamberin önünde mücadele ediyor ve peygamberi koruyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen evine git demiyordu ona. Böyle kadınlar da vardı. İnsanlar kendilerini mesuliyetten kurtarmak için çeşit çeşit bahaneler söyleseler bile bunlar kabul görmeyecek. Kıymetli kardeşlerim, mesuliyeti yerine getirmeyenler hakkında Kur'an buyurur ki, o mesuliyetini yerine getirmemiş, ümmet olduğu halde görevini yapmamış ve yeryüzünde sorumluluklarını yerine getirmemiş olanları parçalarız. Onları parçalarız. Ve sonra her bir parçadan yeni nesiller yaratırız. Kur'an Kasas suresinde bazı yerlerde, başka bazı yerlerde Araf suresinde Allah Azze ve Celle değişik yerlerde bu sünnetini açıklar bize. Bu Allah'ın bir sünneti. Görevini yapmayan ümmetten görev alınır ve o ümmet parçalanır ve sonra her bir parçadan yeni nesiller yaratılır. Ve o nesiller görevlerini yapmaya başlarlar. Allah Azze ve Celle kendisinin sünnetinin bu olduğunu Kur'an'da birçok yerde açıklar. İnna Allah la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusihim. Allah bir milleti değiştirmez. O millet kendi nefsinde olanı değiştirene kadar. Evvela mesuliyetlerini yerine getirecekler. Kendilerini değiştirecekler. Ondan sonra Allah da kendi mesuliyetini yerine getirecek ve o milleti değiştirecek. Millet kendini değiştirecek. Ve Allah da onlara verdiği devleti ve nimetleri değiştirecek. Öncelikle yapılması gereken bu. Herkesin kendi mesuliyetini yerine getirmesi. Ondan sonra Allah da kendi mesuliyetini yerine getirecek. Kıymetli kardeşlerim, bakın mesela geçmiş ümmetlere, mesela İsrail oğullarına bir bakın. Kitab-ı Mukaddes'te Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Şu anda bunu okuyorlar Yahudi ve Hristiyanlar. Şu anda ellerindeki Kitab-ı Mukaddes'ten bahsediyorum. Diyor ki, size verilen vazifeyi yerine getirmediniz. Allah onlara sesleniyor. Size verilen mesuliyetleri yerine getirmediniz. Yeryüzünde iyiliği emredecektiniz, kötülüklere engel olacaktınız. Ey İsrailoğullarım! Görevlerinizi yerine getirmediniz. Haramlara engel olmadınız. Her yaş ağacın altında zina ettiniz. Ve bunu görenler de bunlara engel olmadılar. Sizi parçalayacağım. Kur'an'ın dediğini söylüyor. Aynısı. Kitab-ı Mukaddes'teki bazı metinler, bazı cümleler Allah Azze ve Celle tarafından korunmuş olduğu gibi kalmış olabilir. O yüzden Peygamberimiz buyuruyor ki ne inkar edin ne de kabul edin. Eğer Kur'an'a uygunsa kabul edin. Kur'an'a aykırıysa reddedin. Ama anlayamıyorsanız ne kabul edin ne de reddedin. İşte öyle buyuruyor. Sizin milletlerin arasında parçalayacağım. Çünkü görevinizi yapmadınız. Sizi bölüştüreceğim. Üzerinizden kılıç kalkmayacak. Her zaman zulümlere uğrayacaksınız. Neden? Çünkü mesuliyetlerini yerine getirmemişlerdi. Bir bakalım kendimize. Allah'ın bu sünneti herkes için geçerli. Ben bu bardağı bırakırsam yere düşer. Dün bıraksaydım gene yere düşerdi. Yarın bıraksam gene yere düşer. Bu bardağı bir Müslüman da bıraksa yere düşer. Bir kafir de bıraksa yere düşer. Çünkü bu Allah'ın kanunudur. Allah'ın kanunu değişmez. Allah'ın bu kanunu görevini yapmayanları Allah'ın götürmesi, onları parçalaması ve yerlerine başka bir milleti getirmesi ve görevlendirmesi. Bu Allah'ın bir kanunu. Onlar için geçerli olan kanun bizim için de geçerli. Ve biz de görevlerimizi terk ettiğimiz zaman bizden de bu şeref alındı. Peygamberimizden itibaren yaklaşık 1000 sene kadar, 1100 sene kadar görevimizi yerine getirmiştik. 7. asırdan 17. 18. asıra kadar ümmet görevini yerine getirdi. Fakat 17. asırdan itibaren gevşetti. Görevini yapmamaya başladı. Yavaş yavaş lale devrine girmeye, dünyaya dalmaya başladı. Mesuliyetini yerine getirmemeye başladı. Rahata meyletmeye başladı. Dünyaya karşı mesuliyetini yerine getirmedi. Attan indi ve rahata meyletti. O zaman da Allah Azze ve Celle onlara verdiği şerefi de aldı. Birinci Dünya Savaşı işte bu. Görevimizi yapmayınca Allah'ın bize vermiş olduğu o şerefi bizden geri almasın. Daha evvel İsrailoğullarından almadı mı? Bizden neden geri almasın? Bizden neden geri almasın? Allah'ın kanunu herkes için geçerli. Ve Allah Azze ve Celle peygamberinin lisanıyla bize buyuruyor ki Hazreti Peygamber bir hadiste buyurmuş: ya iyiliği emreder, kötülüklere engel olursunuz, ya da Allah öncekileri azap ettiği gibi size de azap eder ve içinizdeki iyiler dua eder de duaları kabul edilmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toplumu bir gemiye benzetir. Mesuliyeti anlatırken bir gemi misali verir Peygamberimiz. Buyurur ki insanlar gemideki yerlerini kura ile paylaştılar. Bir kısmı alt kata, bir kısmı üst kata yerleşti. Su üst kattaydı, güvertedeydi. Alttakilere su lazım olunca yukarı çıkmaları gerekiyordu. Her seferinde yukarı çıkınca usandılar. Ve dediler ki kendimize ait olan yerden, yani geminin tabanından bir delik delsek de denizden bize bol bol su gelse. Öyle yaptılar, geminin tabanını deldiler. Gemi su almaya başladı. Efendimiz buyuruyor ki eğer üsttekiler alttakilere engel olmayacak, sorumluluklarını yerine getirmeyecek olurlarsa hep beraber batar giderler. Çünkü aynı geminin içindedirler. İki tane gemi yok. Aynı toplumda yaşıyoruz. Aynı dünyada yaşıyoruz. İki tane dünya yok. Eğer üsttekiler alttakiler engel olmayacak olurlarsa, sorumluluklarını yerine getirmeyecek olurlarsa hep beraber batarlar. Sorumluluklarını yerine getirecek olurlarsa hep beraber kurtulurlar. Belki biraz zahmet çekerler ama kurtulurlar. Geminin tabanını delenlere engel olmak mesuliyetimizin içerisindedir. Kıymetli kardeşlerim, siz mesuliyetinizi yerine getirirken şeytan bir taraftan engel olacak. Kafirler bir taraftan engel olacak. Nefsiniz bir taraftan engel olacak. Dünya sevgisi bir taraftan engel olacak. Mesuliyetinizi yerine getirmenizi engelleyecekler. Ölüm korkusu bir taraftan engel olacak. Fakat bütün bunlar iman ile aşılabilecek olan şeylerdir. İman hakiki kalbe girdiği zaman bütün engelleri aşmayı sağlar. Ve Allah Azze ve Celle peygamberlerini bize örnek veriyor. Mesuliyetini yerine getirenler ve mesuliyetlerini yerine getirmeyenler. Allah Azze ve Celle onları bize misal veriyor. Mesuliyetimizi yerine getirmediğimiz zaman فَاَعْتَبِرُوا يَا اُلِ الْاَبْصَارِ Ey akıl sahipleri ibret alın buyuruyor. Geçmişte olan sünnet bugün de geçerlidir. Allah'ın adetinde, sünnetinde bir değişiklik olmaz. Mesuliyetinizi yerine getirirken engel olacaklar ama devam edeceksiniz. Önünüze tepeler çıkaracaklar, aşıp geçeceksiniz. Dağlar çıkaracaklar, delip geçeceksiniz. Nehirler çıkaracaklar, köprüler yapacak, geçeceksiniz. Deniz çıksa önünüze, gemiler yapacak, geçeceksiniz. Ve mesuliyetinizi yerine getireceksiniz. Ümmet-i Muhammed olmak demek bu demek. Yeryüzünden mesul olmak demek. Biz o mesuliyeti yerine getirdiğimiz zaman nasıl bir mükafat verilecek? Allah Azze ve Celle bu dünyada da veriyor, ahirette de. Mesuliyeti yerine getirenlere bu dünyada da veriyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, ben sizi öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, onu dediğiniz zaman bütün dünya size boyun eğecek. Bütün Araplar size boyun eğecek. Arap olmayanlar da size boyun eğecek. Ebu Talib'in yanına gitmişlerdi Mekke'nin müşrikleri. Dediler ki yeğenine söyle bu davadan vazgeçsin, bak aramız bozulacak. İşte o zaman Ebu Talib peygamberimizi çağırmıştı. Ey yeğenim, bak milletin böyle söylüyor demişti. Artık bu davayı bırakmanı istiyorlar. İşte o zaman peygamberimiz bunu söylemişti. Ey amca, ben onları öyle bir kelimeye çağırıyorum ki La ilahe illallah dedikleri zaman bütün Araplar onlara boyun eğecek. Ve Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Dünyanın hakimi olacaklar. Nedir o kelime, söyle söyleyelim dediler. Dedi ki La ilahe illallah diyeceksiniz. Allah'tan başka hiçbir ilah, hiçbir otorite tanımayacaksınız. Ve Allah'a, sadece Allah'a itaat edeceksiniz. Onun dediği gibi bir nizam, bir medeniyet meydana getireceksiniz. İşte o zaman devletiniz güçlenecek.
Tekbir! Tekbir!
Devletiniz güçlenecek ve işte o zaman yeryüzünde dediğiniz yapılmaya başlanacak. Hakim millet olacaksınız, mahkum olmayacaksınız. Aziz olacaksınız, zelil olmayacaksınız. Çünkü bu La ilahe illallah bir kelimeden ibaret değil. Bu bir hayat nizamı. Her şeyinizin Allah'ın dediği gibi olması. La ilahe illallah bu. Her şeyiniz, doğumunuzdan ölümünüze, para kazanmanızdan harcamanıza kadar, her şeyiniz, yemenize içmenize kadar Allah'ın dediği gibi olduğu zaman, o zaman güçlü bir toplum ve güçlü bir devlet ve güçlü bir medeniyet meydana gelmiş oluyor. İşte o zaman dünyada hakim olacaksınız. Efendimizin dediği doğru çıkmadı mı? Kısa bir süre içerisinde bütün Arabistan yarımadasını fethetmedi mi? Onunla mücadele edenler daha sonra teslim olmadı mı? Olmadı mı? Arabistan yarımadası 5-6 tane Türkiye eder. Hepsi 5-6 sene içerisinde, Efendimizin son 5-6 senesi içerisinde fetih gerçekleşmedi mi? Daha sonrasında 4 halife döneminde 10-15 tane Türkiye büyüklüğünde memleketler fethedilmedi mi? Ta İstanbul'a kadar gelinmedi mi? Efendimizin dediği gerçekleşmedi mi? mesuliyetimizi yerine getirdiğimiz yıllarda Allah Azze ve Celle hakikaten de vermedi mi? Bu doğru değil mi? İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu kelimeyi söylüyordu. Başka bir şey söylemiyordu. Başka bir şey söyle dediler. Biz bunu kabul edemeyiz dediler. Tek ilah olmaz dediler. Aslında özgür olmak istiyorlardı. Hayatlarına Allah'ın karışmasını istemiyorlardı. Başka bir şey söyle dediler. Mesela ahlaktan bahset. Mesela vatanı kalkındırmaktan bahset. Mesela namaz kılmaktan bahset. Mesela oruç tutmaktan bahset. Ahlaktan bahset. Böyle şeyler söyle. Hayatımıza Allah'ın müdahale etmesi gerektiğini söyleme. Allah'ın dediği gibi yaşamak zorunda olduğumuzu söyleme de ne söylersen söyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, vallahi ben bundan başka bir şey söylemem. Bundan başka bir şey söylemem. Allah'a teslim olacaksınız. Mesulsünüz. Allah'ın halifesisiniz. Dünyada Allah'ın istediği gibi, Allah'ın istediği gibi bir medeniyet kurmakla mükellefsiniz. Kıymetli kardeşlerim, sizin peygamberiniz, peygamberimiz bir medeniyet kurmakla görevlendirildi. Sorumluluğu buydu. Sizin sorumluluğunuz da bu. Sorumluluğu bu olan bir ümmet nasıl olur da başka bir ümmetin içinde yer alır? Dünyayı değiştirmesi gereken ümmeti Muhammed nasıl olur da Avrupa Birliği'ne girmek, onların medeniyeti içerisinde yer almayı düşünebilir? Onlarınki medeniyet mi ki? Kula kulluk yapıyorlar. Kula kulluk yapılıyor. İnsanların dediği oluyor. Kula kulluk yapıyorlar. Ahlakları ise zaten konuşmaya değmez. Bugün dünyada ateizm varsa, her türlü ahlaksızlık varsa, bundan sorumlu olan hangi medeniyet hakimse o medeniyet sorumludur. Madem ki bugün dünyada huzur yok, madem ki şu medeniyet öldürüyor, madem ki şu medeniyet zarar verdi, bu medeniyet itikadı da öldürdü, ahlakı da öldürdü, o halde bu medeniyet suçlu bir medeniyettir. Şu medeniyetin içerisinde yer almayı düşünenlere yazıklar olsun. Sen yeryüzünde bir medeniyet kurmakla görevlisin. İnsana yakışır bir medeniyet. Esaslarını Allah'tan alacaksın. Öyle bir medeniyet kuracaksın. Tutuyorsun. Avrupa medeniyetsizliğinin içinde yer almak istiyorsun. Sen bunun için mi gönderildin? Geçmiş milletler mesuliyetlerini yerine getirmedikleri zaman nasıl cezalandırılmışlardı? O şeref onlardan alınmıştı. Parçalanmışlardı. Kıymetli kardeşlerim, bugün de görevini yerine getirmek zorunda bu ümmet. Parçalandık. Şimdi her parçadan bir nesil çıkmaya başladı. Türkiye'den böyle bir nesil, Suriye'den böyle bir nesil, Mısır'dan böyle bir nesil. Her taraftan böyle nesiller çıkmaya başladı. Mesuliyetimizin yavaş yavaş farkına varmaya başladık. Dolayısıyla bunun devam etmesi ve tebliğ vazifemizi unutmamak, hem bu dünyada hem de ahirette mükafata nail olabilmek, işte bununla mümkün, mesuliyeti yerine getirmekle mümkün. Allah Azze ve Celle mesuliyetimizi yerine getirdiğimiz zaman bize dünya hakimiyetini vaat ediyor. Mesuliyetimizi yerine getirdiğimiz zaman İslam medeniyetini vaat ediyor. Mesuliyetini yerine getirdiğimiz zaman şerefli, izzetli bir hayat vaat ediyor. Ümmet olduğumuz zaman, mesuliyetimizin farkına vardığımız zaman bu dünyada da sömürülmekten kurtulmayı vaat ediyor. Ümmet olduğumuz, mesuliyetimizin farkına vardığımız zaman şu çektiğimiz sıkıntılardan kurtulmayı vaat ediyor. Kardeşin kardeşi artık öldürmeyeceğini, bu ahlaksızlığın sona ereceğini vaat ediyor. Tarih de meydandadır. Allah Azze ve Celle ne vaat ediyorsa, İnna Allah la yuhliful mi'ad, Allah vaadinden dönecek değildir. Geçmişte mesuliyetini yerine getirmeyenler nasıl cezalandırıldıysa, bugün de cezalandırılır. Nasıl onlardan şeref alındıysa bugün de alındı. Fakat hiç olmasa elhamdülillah ki yeniden mesuliyetinin farkına varan nesiller gelmeye başladı. Ve bu bir rahmettir. Allah Azze ve Celle parçaladı ve her bir parçadan yeni nesiller yarattı. Bu bir rahmettir. Bu rahmetin devamını Allah'tan isteyelim. Ve mesuliyetimizin farkına varalım. Eğer hakikaten iman ettiysek, imanımız bize mesuliyet duygusu versin. Allah Azze ve Celle mesuliyetinin farkında olanlardan olmayı nasip eylesin. Dünyanın dört bir tarafında mesuliyetini idrak eden, mücadele eden, İslam medeniyetini kurmaya gayret gösteren kardeşlerimize yardım eylesin. Allah Azze ve Celle'nin selamı ve rahmeti üzerinize olsun.